Ayrım 20. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 222. 3. Fasıl. Ütopyalıların üretim tarzı. 1. Anlatılanlar. Ütopya'nın ikinci kitabında Raphael Hatoladei, Ütopya adasında hüküm süren ve kendisini hayran bırakan düzen, örf ve adetleri anlatır. Önce üretim tarzı hakkında anlattıklarına kulak verelim. Ütopyalıların aile, evlilik, politika, din ve öteki kurumları buna bağımlıdır ve bu üretim tarzından meydana çıkar. Ütopya adasının 24 büyük ve güzel şehri vardır. Hepsinde aynı dil konuşulur. Aynı töreler, aynı kurumlar, aynı yasalar yürürlüktedir. 24 şehrin hepsi aynı plan gereğince kurulmuştur ve hepsinde bölge özelliklerine göre biçimlenen aynı devlet yapıları vardır. Şehirlerin arası en az 24 mildir ve yürüyerek bir günde birinden öbürüne gidilir. Her şehrin tarım için en az 20 millik bir toprağı vardır. Genel olarak toprak genişliği şehrin uzaklığı ile orantılıdır. Hiçbir şehir yasanın çizdiği sınırları arttırma hevesine düşmez. Halk kendini toprağın sahibi değil, çiftçisi, işçisi diye görür. Tarlaların ortasında her türlü tarım araçlarıyla donatılmış çiftlik evleri vardır. Bu evlerde her mevsimde şehrin nöbet sırasıyla yolladığı işçi orduları oturur. Her çiftçi birliğinde kadın erkek en az 40 kişi ve 2 köle vardır. Her topluluğun başında birer aile babası ve anası olarak aklı başında ölçülü bir kadınla bir erkek bulunur. Her 30 çiftçi ya da aile birliği bir pilarç yönetimindedir. Her yıl her birlikten 20 çiftçi şehre döner. Bunlar 2 yıllık tarım nöbetini bitirmiş olanlardır. Bunların yerine 20 kişi tarım ödevini yapmaya gelir. Yeni gelenler çiftlikte bir yıl çalışmış olanlardan ders görür, toprağı işlemesini öğrenir ve ertesi yıl kendilerini de başkalarını yetiştirir. Böylece çiftçilerin toptan acemi olması önlenir ve halkın yiyeceği bilgisizlik, görgüsüzlük yüzünden tehlikeye düşmez. Bu her yılki yenileşmenin ve nöbet değiştirmenin bir amacı da yurttaşların hayatını çetin el kol işlerinde uzun süre yıpratmamaktır. Bununla beraber tarım işlerinden hoşlanan bazıları köyde daha uzun süre kalma izini alabilirler. Çiftçiler toprağı işler, hayvan besler, odun keser ve bunları karadan denizden şehre taşır. Tavukları çoğaltmakta çok akıllıca bir buluşları vardır. Her şehrin ve köylerinin yiyeceği, içeceği en ince hesaplarla belirlenmiştir. Bununla beraber çiftçiler harcadıklarından çok daha fazlasını yetiştirmeye çalışırlar. Artan yiyecek, içecekler komşu memleketlere yollanır. Köyde bulunmayan eşyayı, kap kacağı çiftçiler şehirden sağlarlar. Bunlar için şehir yöneticilerine başvurur ve dilediklerini karşılıksız ve beklemeksizin alırlar. Bu işleri her ay şehre tatile geldikleri zaman yaparlar. Hasat zamanı gelince aile birliklerinin başları filarçlar şehir yöneticilerine haber salar. Ne kadar işçiye ihtiyaçları olduğunu bildirirler. Bunun üzerine hasatçılar belli bir zamanda sürü ile gelir ve hava güzelse bir günde bütün ürünleri kaldırıverirler. Tarım konusu bu kadar. Şimdi kentlere geçelim. Sokaklar ve meydanlar hem ulaştırmayı kolaylaştıracak hem de rüzgardan korunacak biçimde düzenlenmiştir. Evlerin rahatlığına diyecek yoktur. Hepsi temiz ve güzeldir. Sokaklar boyunca karşılıklı ve yan yana uzanırlar. Evlerin arkasında geniş bahçeler vardır. Her evin bir kapısı sokağa, bir kapısı bahçeye açılır. Her iki kapı da bir dokunuşta açılacak kadar hafiftir. Kilitler, anahtarlar yoktur. İsteyen girebilir. Çünkü evde hiçbir şey özel değildir. Ne varsa herkesin malıdır. Ütopyalılar ev bark konusunda ortaklık ilkesine bağlıdırlar. Özel mülk düşüncesini kökünden yok etmek için her 10 yılda bir ev değiştirirler ve herkesin oturacağı ev kura ile belli olur. Şehirliler bahçelerine büyük bir özen gösterirler. Üzümler, meyveler, çiçekler ve türlü bitkiler yetiştirirler. Bu işi o kadar bilgi ve zevkle yaparlar ki ben şimdiye kadar hiçbir yerde bu bahçelerden daha bereketlisine, daha verimlisine ve göze daha güzel görünene rastlamadım. Bahçeye düşkünlükleri sadece kendi zevkleri için değildir. Şehrin mahalleleri arasında en bakımlı bahçeyi kimler yapacak diye bir yarışma vardır. Doğrusu yurttaşlar için bundan daha hoş, daha yararlı bir uğraş düşünülemez. Kadın erkek bütün Ütopyalılar usta birer tarımcı olmak zorundadırlar. Çocuklar erkenden tarımı okulda öğrenir ve şehre yakın köylere, tarlalara geziye götürülüp öğrendiklerini yerinde görürler. Orada çalışanları seyreder, kendileri de çalışmalara katılırlar. Bu tarım çalışmaları onların beden güçlerini de geliştirir. Bütün Ütopyalıların katılmak zorunda olduğu tarım dışında herkes özel bir iş eğitimi görür. Kimi dokumacılık öğrenir, kimi duvarcılık, desticilik, kimi demircilik ya da dülgerlik. Başlıca zanaatlar bunlardır. Bütün adalılar bir örnek giyinirler. Yalnız kadınla erkeğin, bekarla evlinin kılıkları değişir. Giysilerde hem güzellik hem de rahatlık aranır. Yazın da kışın da giyilebilir. Her aile kendi giyeceklerini kendi yapar. Kadın erkek yukarıdaki zanaatların birini öğrenmek zorundadır. Kadınlar güçsüz oldukları için yün ve keten işlerinde çalışırlar daha çok. Zor işleri erkekler görür. Genel olarak herkes ana babasının zanaatında yetişir. Çünkü en tabii olarak tutacakları yol budur. Ama bir başka zanaata heves ve yeteneği olan çıkarsa, o zanaatla uğraşan bir başka aileye evlatlık olarak girer. Babası da, hükümet de onun dürüst bir aile babasının hizmetine girmesine yardım ederler. Bir zanaatı edindikten sonra bir başkasını öğrenmek isteyen olursa ona da bu olanak verilir. Şehrin ihtiyaçlarına aykırı düşmemek şartıyla yurttaş öğrendiği her iki zanaattan birini benimsemekte özgür bırakılır. Sifograntların başlıca ve hemen hemen tek görevi kimsenin aylaklığa, tembelliğe düşmemesini ve herkesin zanaatını canla başla yapmasını sağlamaktır. Ütopyalıların sabahtan akşama kadar koşu hayvanları gibi işe sarıldıklarını da sanmamalı. Böyle yorucu bir hayat ruh içinde, beden içinde işkenceden ve kölelikten beterdir. Oysa Ütopya'dan başka yerlerde işçinin yürekler acısı durumu budur. Ütopyalılar günün ve gecenin 24 saatini eşit parçalara bölmüşlerdir. 24 saatin yalnız 6 saati işe ayrılmıştır. 3 saat öğleden önce yemeğe kadar, 3 saatte 2 saatlik dinlenmeden sonra akşam yemeğine kadar. Akşam saat 8'de yatarlar ve tam 8 saati uykuya ayırırlar. Bizim öğle dediğimiz saat onlar için birdir. Çalışma, uyku ve yemek saatleri dışındaki zamanı herkes istediği gibi kullanabilir. Ama burada ileri sürülecek olan ciddi bir karşı düşünceyi eklemek zorundayım. Belki diyecekler ki bana, günde 6 saat çalışma halkın ihtiyaçlarını gidermeye yetmez. Ütopya yoksulluğa düşer. Hiç de öyle değil. Tersine 6 saat çalışma bütün rahatlıkları bol bol karşıladıktan başka ihtiyaçların çok üstünde bir ürün de sağlıyor. Başka memleketlerde nice insanların aylak gezdiklerini düşünürseniz, Ütopya'da neden bunun böyle olduğunu anlarsınız. Halkın yarısı olan kadınların hemen hepsi bazı yerlerde aylaktır. Kadınların çalıştığı yerlerde ise hemen bütün aylaklar. Hiçbir iş görmeyen bir sürü rahip ve din adamları da görülür. Bunlara soylular ve derebeyleri denilen bütün zenginleri, bir de onların sürü sürü uşaklarını, giyimli kuşamlı, eli bıçaklı adamlarını ekleyin. Tembelliklerini uydurma sakatlıklar altında gizleyen sapasağlam sayısız dilencileri de unutmayın. Göreceksiniz ki alın terleriyle insanlığı besleyenlerin sayısı sanıldığından çok daha azdır. Gerçekten yararlı ve zorunlu işlerde çalışan insanların ne kadar az olduğunu düşünün. Paranın her şeyi olduğu çağımızda yalnız lüksün ve ahlaksızlığın buyruğunda çalışan bir sürü boş ve yararsız zanaatlar görülüyor. Ama bu durumda bütün işçileri yararlı ve zorunlu ürünleri bol bol sağlamak üzere dağıtacak olursak gündelikler o kadar düşer ki hiçbir işçi kazancı ile geçinemez. Diyelim ki sadece lüks eşya yapanları ve hiçbir şey üretmeden iki işçinin emeğini ve payını yiyenleri yararlı işlere sürüyoruz. O zaman bu işçilerin besleyici ürünleri ve rahatlıkları, hatta tabiata uygun zevkleri sağlamak için iki kat daha çok vakitleri olacak. Bu anlattıklarımın doğruluğu Ütopya'da açıkça görülür. Köyleriyle birlikte bütün bir şehirde çalışabilecek yaşta ve güçte oldukları halde yasaya uygun olarak çalışmayan kadın erkek sadece 500 kişi vardır. Sifograntlar da bunlar arasındadır. Böyleyken onlar bile halkı coşturmak için çalışırlar. Sifograntların, rahiplerin salık vermesiyle bilim kollarında gelişmesi istenen kimseler de kol gücüyle çalışmak zorunda değildirler. Ama bunlardan biri umulan başarıyı gösteremezse yeniden işçiler arasına yollanır. Buna karşılık boş zamanlarında çalışıp bilgi edinen bir işçi işten alınır ve bilim kollarında çalışanlar arasına sokulur. Elçiler, rahipler, traniborlar ve eskiden Brazanes, bugünse Adamus denilen şehir başkanı da bu okumuş kişiler arasından seçilir. Halkın üst yanı hiç aylak kalmaz, yararlı işlerde çalışır. Az zamanda bol ve kusursuz işler çıkaracak şekilde yönetilir. Ütopya'da her şey düzenli ve bakımlı olduğu için iş azalır, Ütopya halkı bizdekinden çok daha az çalışır. Dünyanın başka yerlerinde evlerin yapılması ve onarılması birçok insanın durmadan çalışmasını gerektirir. Çünkü babanın büyük masraflarla yaptığı ev savruk bir oğula miras kalıp zamanla yıkılır gider ve onun mirasçısı evi onarmak için yeniden avuç dolusu para dökmek zorunda kalır. Hatta bazen gösteriş meraklısı bir evlat baba evini hor görür ve çok geçmeden onu bırakıp başka bir yerde dünyanın parasıyla bir başka ev yapmaya kalkar. Ütopya'da ise her şey önceden öylesine hesaplanmış, düzenlenmiştir ki yeni arsalarda yeni evler yapıldığı binde birdir. Evin eskiyen yeri hemen onarılır ve çöküntüler önlenir. Böylece yapılar az masraf ve az emekle sağlam tutulur. Çoğu zaman işçilerin eli boş kalır ve evlerinde gereç hazırlamak, tahta ve taş yontmakla vakit geçirirler. Bir yapı kurmak gerekince hazır gereçlerle iş çarçabuk bitirilir. Ütopyalıların giyimleri de bakın ne kadar ucuza gelir. Çalışırken deri ya da post giyerler ve bu giysi 7 yıl dayanır. Sokağa çıkınca kaba iş elbiselerini saklayan bir pelerin giyerler. Bu pelerinin rengi yünün kendi rengidir ve bütün adada aynıdır. Böylece hem başka memleketlerden daha az yün kumaş harcarlar hem de bu kumaş boyanmadığı için daha ucuza gelir. Ama keten kumaşlar daha kolay yapıldığı için daha çok kullanılır. Keten olsun, yün olsun, dokumanın inceliğine bakmaz, temizlik ve beyazlık ararlar. Genel olarak bir giysi 2 yıl gider. Oysa başka yerlerde herkesin yünlü, ipekli, renk renk 4-5 kat giysisi vardır. Hatta süsüne düşkünler 10 giysiyi bile azımsarlar. Ütopyalıların böyle bir merakları yoktur. Çok giysiyle insan ne kendini soğuktan sıcaktan daha iyi koruyabilir ne de daha zarif olur. Görülüyor ki Ütopya'da herkes gerçekten yararlı işler ve zanaatlerde çalışırlar. Her istediklerini bol bol buldukları için el işlerinde uzun süre çalışmazlar. Ürünlerde çok fazla bir artış oldu mu gündelik işlerini bırakıp hep birlikte bozuk yolları onarmaya giderler. Hem gündelik hem de olağanüstü işleri olmadı mı çalışma süresi bir genelge ile kısaltılır. Çünkü devlet yurttaşların yararsız işlerle yorulmasını istemez. Moore'un komünist bir toplumda çalışma zamanının kısaltılması konusundaki ayrıntılı açıklamaları Marx'ınkilerle karşılaştırılsın. Her ikisinde de benzer düşünce silsilesi görülecektir. Kapital'de şöyle deniyor. Kapitalist üretim biçiminin ortadan kaldırılması, iş gününün zorunlu çalışmayla sınırlanması olanağını sağlar. Emeğin üretici gücü arttıkça iş günü daha da kısaltılabilir, iş günü kısaldıkça emeğin yoğunluğu artabilir. Toplumsal açıdan bakılırsa emeğin üretkenliği de emeğin tasarrufu ile birlikte artar. Bu durum sadece üretim araçlarındaki tasarrufu içermekle kalmaz, üstelik bütün yararsız çalışmaları da kaçınılır hale getirir. Kapitalist üretim tarzı her işte tasarrufa zorlarken kendi anarşik rekabet sistemi bir yığın zorunlu ama aslında gereksiz işlevlerin yanı sıra toplumsal üretim araçlarının ve iş gücünün hadsiz hesapsız şekilde israfını doğurur. Emeğin yoğunluğu ve üretici gücü mevcutsa toplumsal iş gününün maddi üretim için gereken bölümü daha kısa, bireyin özgürce zihinsel ve toplumsal faaliyetler için ele geçirdiği zaman dilimi daha uzun olur. Toplumun çalışmaya ehil tüm üyeleri arasında işler eşit dağıtıldığı zaman çalışmanın doğal zorunluluğunu toplumun katmanlarından biri kendinden uzak tutamaz ve başka bir katmanın üstüne atamaz. İş gününün kısaltılması için mutlak sınır çalışmanın bu yöne doğru genelleştirilmesidir. Kapitalist toplumda serbest zaman, kitlelerin ömrü çalışma zamanına dönüştürülerek bir sınıf için üretilir. Kapital, 1. cilt, 3. basım, sayfa 541. Ütopya'daki zanaat ve tarım hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Yorgunluktan bitap düşene kadar icra edilmezse her ikisi de belirli bir çekiciliği olan meşguliyetlerdir. Zanaatçıların ve çiftçilerin işi tek düze, körleştiren bir çalışma değil, çeşitlilik gösteren bir meşguliyettir. Onların her biri emeklerinin ürünleriyle bir çeşit kişisel ilişki içindedir. Bu ürünler onların gururu ve kıvancıdır. Biz elbette kapitalist toplumdaki zanaatçıları ve çiftçileri göz önüne almıyoruz. Onlar bu toplumda kılık değiştirmiş proletaryadan, kapitalistler için artık değer üreticilerinden başka bir şey değildir. Moore, katı bir çalışma zorunluluğunu gerekli hale getirmemek için tarım ve zanaatın yeterli çekiciliğe sahip olduğunu varsayabiliyordu. Peki ama tatsız, itici, sevimsiz işlerde durum nasıldı? Bunların yerine getirilmesini çekici kılmak için o dönemde hala büyük bir otoriteye sahip dini yardıma çağırıyordu. Ütopyalılar arasında dine fazla sarılıp bilimi bir yana bırakan, yeryüzüyle ilgili bilgileri hor görenler vardır. Ama tembelliğe ve aylaklığa düşmek de istemezler. Çünkü bu insanlar öbür dünyada mutluluğa ancak çalışmak ve iyi işler görmekle varılacağına inanırlar. Kimi hastalara bakar, kimi yolları köprüleri onarır, kanalları temizler, toprağa çeki düzen verir, taşları kumları taşır, ağaç kesip biçer, kentlere at arabalarıyla odun, buğday, meyve, daha birçok yiyecek taşır. Bunlar sadece halk için çalışmakla kalmaz, özel işlerde de birer uşak gibi, hatta köle gibi çabalarlar. En çamurlu, en çetin, en belalı insanların çoğunu tiksindiren, ürküten işleri candan ve yürekten yüklenirler. Başkaları rahat etsin, dinlensin diye kendileri didinir dururlar ve bunun karşılığını beklemezler. Başkalarının yaşayışına karışmaz, kendi yaptıklarıyla övünmezler. Çalışmada köle durumuna indikleri ölçüde halkın gözünde yükselirler. Bu kimseler ikiye ayrılır. Bir bölüğü bekar yaşar, kadından uzak durmakla kalmayıp ağızlarına et koymazlar. Hatta her türlü hayvan davranışlarından kaçınanlar da vardır. Bu dünyanın zevklerini zararlı sayıp hepsinden kaçınırlar ve bütün çabalarını, umutlarını öbür dünyanın nimetlerine kavuşma yoluna korlar. Bu nimetlere bir an önce kavuşmanın sevinci, tutkusu içindedirler. Bir bölümü ise yine çalışmaya düşkün olmakla beraber evlenirler ve evliliğin ödevlerini, zevklerini benimserler. Onlara göre tabiata uymak ve yurda çocuk yetiştirmek gerekir. Çalışmaya engel olmamak şartıyla dünya zevklerini hor görmezler. Daha gürbüz olmak ve yorgunluğa daha iyi katlanmak için hayvan eti de yerler. Ütopyalılar bu sonuncuları daha akıllı, birincileri ise daha ermiş sayarlar. Moore'un dönemindeki tembel, ayyaş ve burnu büyük cübbelilere keskin bir tezat oluşturan bu ideal, alçak gönüllü, tutkulu, işçi keşişler, hoş olmayan işleri yapma konusunda yine de yeterince ortada görünmüyordu. Dini bütün birinden kesinlikle talep edilemeyen, örneğin hayvan kesmek gibi insanı vahşileşmek zorunda bırakan işleri yerine getirenler elbette vardı. Moore Ütopyalıları bundan uzak tutmak istiyordu. Ama bu işlerin de yapılması gerekiyordu. Böyle sıkıntılı bir durumda Moore ilkelerinden ödün vermek zorunda kalarak Ütopya sakinleri arasından bir sınıfa bu zorunlu işi yaptırıyordu. Ütopyalılar bütün savaş tutsaklarını değil de ancak silah elde yakaladıklarını köle yaparlar. Köle çocukları ya da başka memleketlerde köle olanlar Ütopya'ya ayak basar basmaz özgür sayılırlar. Ama Ütopyalılar arasında ağır suç işleyenler kölelikle cezalandırılır. Bazen de başka ülkelerde ağır suçlar işleyip ölüm cezasına çarptırılanlar Ütopya'da köle olurlar. Bu çeşit köleler çok boldur orada. Bunların çoğunu pek az bir parayla, hatta genel olarak bedavaya alırlar. Bu köleler durmadan çalışmak zorundadırlar. Kendi aralarında köle olanlara daha da sert davranırlar. Çünkü Ütopyalı köleler bu kadar kusursuz bir devlette en erdemli şekilde eğitildikten sonra gene de kötülük yaptıkları için daha da kötü sayılır, daha büyük bir cezayı hak eder onların gözünde. Bir başka çeşit köleleri de vardır onların. Bazen başka bir ülkede didinip duran yoksul bir işçi kendi isteğiyle Ütopya'da köle olur. Ütopyalılar böylelerine çok iyi davranırlar. Neredeyse kendi özgür yurttaşlarıymış gibi saygı gösterirler onlara. Yalnız bu adamlar daha çok çalışmaya alışık oldukları için biraz daha fazla iş verilir onlara. Bu yabancı köleler Ütopya'dan gitmeye niyetlenirse ki binde bir olur bu, Ütopyalılar onu zorla tutmazlar. Eli boş da göndermezler kendi ülkesine. Ancak hüküm giymiş suçluların durumu da umutsuz değildir. Ağır suçlar genel olarak kölelikle cezalandırılır. Ütopyalılara göre böylelerini çarçabuk öldürüp ortadan kaldırmaktansa bu yolu seçmek hem suçlulara daha uygun bir ceza hem de topluma daha yararlıdır. Çünkü onların çalışmaları ölmelerinden daha hayırlıdır. Başkaları aynı suçu işlemesin diye bir örnek de olurlar. Ama böyle cezalandırılanlar baş kaldırıp dikine giderlerse hapsin de zincirlerin de tutamadığı gözü dönmüş azılı hayvanlar sayılıp öldürülürler. Köleliğe sabırla katlananlar ise bir umudu kalır hayatta. Çünkü onlar acı çeke çeke adam olup yola geldikten sonra pişman olduklarını, ceza görmekten çok suç işlemenin üzüntüsünü duyduklarını gösterince ya başkanın yetkisiyle ya da halkın isteğiyle kölelik cezaları hafifletilir ya da tamamıyla bağışlanır. Bu köleler mezbaalarda ve mutfaklarda çalışır. Kent dışındaki mezbaalardan hayvanlar pazara getirilir. Sonra Ütopyalıların köleleri bunları keserek bir kere daha yıkayıp temizlerler. Ütopyalılar özgür yurttaşlarına hayvan kestirmezler. Çünkü hayvan öldüre öldüre insan huyunun en tatlı yönü olan acıma duygusunun yavaş yavaş körleşip yok olacağını düşünürler. Ütopyalılar kokusu ile havayı bozup salgın hastalıklara sebep olmasın diye kirli, pis ya da tiksindirici herhangi bir şeyin şehre girmesine de izin vermezler. İş ve işçiler konusu bu kadar. Şimdi toplumun tek tek üretim yapan komünlerle ve dış ülkelerle olan ekonomik ilişkilerine geçelim. Her Ütopya şehrinin Amorote kurultayına 3 elçi gönderdiğini söylemiştim. Kurultayın ilk oturumlarında adanın değişik bölgelerindeki ekonomi durumu incelenir. Neyin nerede bol, nerede kıt olduğu belli olunca o yıl mutsuz şehirlerin eksikleri daha mutlu olan şehirlerin bolluklarıyla giderilir ve bu iş çıkarsız olarak yapılır. Veren şehir verdiği şehirden karşılık istemez. Alansa verene hiçbir şey borçlu olmaz. Böylece bütün Ütopya bir tek aile, bir tek ev gibidir. Gelecek yılın nasıl olacağı bilinmediği için Ütopya ihtiyaçlarını 2 yıl için karşılar. Bu ihtiyacı aşan fazla ürünleri, buğdayı, balı, keteni, odunu, boya, deri, bal mumu, iç yağını, hayvan ve daha başka şeyleri dışarıya yollar. Bu malların 1/7'i gönderildikleri memleketlerin yoksullarına bedava dağıtılır. Üst yanı insaflı fiyatlarla satılır. Bu ticaret yoluyla Ütopya'ya sadece altın ve gümüş değil, yararlı maddeler, örneğin demir girer. Ütopyalılar bu alışverişe başlayalı beri inanılmayacak kadar zengin olmuşlardır. Ütopya, H, sayfa 114-115. Komşu kentler ve devletler Ütopya'ya borçluydu. Devlet hazinesi, savaş durumunda kiralık asker tutabilmek ve düşmanın bir bölümüne rüşvet yedirebilmek için durmadan çoğalıyordu. Kendileri para kullanmıyordu. Bu yüzden altına da ihtiyaçları yoktu. Altına talep doğmasın diye. Ütopyalılar kendi geleneklerine uygun ama altını tanrılaştıran bizim törelerimize aykırı bir kullanma yolu bulmuşlar. Yiyeceklerini, içeceklerini topraktan ya da camdan güzel, biçimli ama az değerli kaplara koyarlar. Altın ve gümüşse ortak evlerde olsun, özel evlerde olsun en bayağı işlerde kullanırlar. Hatta oturaklarını bile altın ve gümüşten yaparlar. Kölelerinin zincirlerini, çok kötü suçlar işlemiş mahkumların nişanlarını yapmak için bu madenlerden yararlanırlar. Mahkumların parmaklarında ve kulaklarında altın halkalar, boyunlarında altın gerdanlık, başlarında altın bir çember vardır. İşte Moore, ideal komünist toplumunun ekonomik ilişkilerini bu şekilde tasarlıyordu. 20. ayrımın sonu, sayfa 232.